Ayrım 50, sayfa 346. Belge 18. Dürüş Ehvar Sultan'dan Şehzade Ömer Faruk Efendi'ye. 25 Mayıs 1932. Bu mektup Halife Abdülmecid Efendi'nin Haydarabad mihracesi Osman Han'ın oğlu Azam Cah ile evli olan kızı Dürüş Ehvar Sultan'ın, Nis'te yaşayan ağabeyi Ömer Faruk Efendi'nin bir maddi yardım talebine cevabıdır. Dürüş Ehvar Sultan ağabeyine imkansızlıklar sebebiyle yardımda bulunamayacağını yazmaktadır. Annem hepinizin gözlerinizden öpüyor. Can Sultan'ın ellerinden muhabbetle öperim. Çocukların gözlerinden öperim. Pek sevgili kardeşim, şimdi bulunduğunuz fevkalade sıkıntıya manen iştirak etmekteyim. Elimden geleni yapmakta kusur etmiyorum, lakin elimden gelen maalesef pek muvaffakiyetsiz ve neticesizdir. Kayınpederim her gün prensi görmeye geldiği halde kendisini görmeye muvaffak olamadım. Tabii bu size tuhaftan hariç gözükecek fakat söylediğim çıplak hakikattir. Ellerini öpebilir miyim diye haber gönderdiğim vakit rahatsız olmasın diye cevap aldım. Tavassut ettiğim vasıtalar ise pek neticelenmedi, lakin kendisinin bu aileden iki kız aldım. Ne başka kız almak niyetindeyim, ne de ailenin diğer efradına bakmak borcunda kendimi addediyorum sözü, size istemeyerek bildirmek zorunda kaldığım acı bir hakikattir. Lakin elimden geleni yaptığımı size tekrar etmek isterim. Çünkü size her şeyi mektupla bildiremediğim için burada geçirdiğim güçlükler bir tabii size pek soluk görünür. Geldiğim vakitten beri size bir aylık kurulması için çalışıyorum fakat hala bir şey olmadı. Yalnız bu muvaffakiyetsizlik sözümün şahidi olabilir. Arzu ettiğim gibi mektup yazıp sizi ne halimizden haberdar edebiliyor ne de sizin halinizi sorabiliyorum. Bu kusurumu affedeceğinizi zannediyorum. Zira son aylarda geçirdiğimiz sıkıntıyı cici babama bile yazdığım mektupların acele tarzından ve kısalığından elbet anlamışsınızdır. Muhabbetle ellerinizden öper ve mektubumun biçimsiz ve kısa tarzını müsamahanıza havale ederim. 25 Mayıs 1932 Dürrü Şehvar. Belge 19. Şehzade Ömer Faruk Efendi'den kız kardeşi Dürrü Şehvar Sultan'a. 12 Mart 1940. Ömer Faruk Efendi, kız kardeşi Dürrü Şehvar Sultan'dan birkaç sene aradan sonra bu mektubu ile tekrar maddi yardım istiyor. Sultanın bu talebe ne cevap verdiğini bilmiyoruz. Hemşirem, sana bu mektubu nasıl büyük bir mecburiyet karşısında bulunarak yazdığımı bilir isen, eminim ki mazur ve tabii görürsün. Kendi dertlerimle seni rahatsız etmek istemediğim halde bunu yapıyorum. Çünkü daha fazla intizarı, imkan ve tahammül kalmadı. Çünkü unutma ki her ne olsa aynı babanın evladıyız. Sana şuraya yazacaklarımı başkasına anlatamam. Maksadım şikayet değildir. Rica ederim yanlış anlaşılmasın. Mısır'a gelmemiz için pederim müsaade ettikleri zaman kendilerinden maaşımın 100 liraya iblağını rica etmiş idim. Çünkü Fransa'da sarf ettiğim parayla burada yaşamamıza imkan olamayacağını biliyordum. Kabul buyurmadılar. Ben de o esnada dünya vaziyetinin fevkaladeliğini ve çocuklarımın müstakbel hayatını temin için buraya gelmek lüzumunu nazarı itibarı alarak fazla ısrar etmedim. Fakat gelip tecrübeyi yaptıktan ve buradaki hayat ve haleti ruhiyeyi görüp anladıktan sonra kendilerine uzun uzun yazarak vaziyeti izah ettim ve bu zammı defaat ile istirham ettim. Ve hatta kendilerine böyle bir fedakarlığa imkan yoksa sana bildirmelerini de ayrıca istirham ettim. Yine olmadı. Dünyanın harple bu derece karıştığı bir zamanda vaziyet daha ziyade komplike olup Fransa ile de muhaberat ve münakalat inkıtağa uğrarsa burada on parasız kalacağımı nazarı dikkate alarak maaşımın doğrudan doğruya Hindistan'dan buraya gönderilmesini defaat ile arz ve izah etmiş idim. Bu muhik istirhamım şimdiye kadar cevapsız bırakıldı. Kendilerine la akal 5-6 defa yazdığım bu noktaya bilhassa çok ehemmiyet vermeni senden ayrıca rica ederim. Vaziyetin vahametini düşündükçe emin ol ki tüylerim ürperiyor. Pederim bizi ayda frank olarak 12 bin Fransız frangı göndermektedirler ki Mısır parasıyla 64 lira etmektedir. Bu miktarın 12 lirası ev kirasına gitmekte olduğuna göre ev masarifatına mukabil 52 lira kalmaktadır. 10 kişilik bir ailenin ayda bu miktarla yaşayabilmesi ne derece mümkündür? Senin insaf ve muhakemene terk ederim. Bunun haricinde pederim çocukların kendilerine mahiye 500 frank yani 275 kuruş göndermektedirler ki bunu kendi şahsi ihtiyaçlarına yani üst başlarına sarf etmektedirler. Yetişmiş bir kızın ihtiyaçları bununla mündefi olur mu? Keza muhakemene terk ediyorum. Çocukların tahsil ve terbiyeleri meselesine gelince, mektep için masrafı kendilerine defaat ile bildirmiştim. Mektebe gitmeklerini arzu buyurmuyorlarsa hususi hocaları ile çalıştırmayı teklif ettim. Bu hususta dahi cevap vermediler. Şimdi gelelim bu andaki vaziyete. Harbin bidayetinde 2 ay parasız kaldık ve çekmediğimiz kalmadı. Bu mütedahil maaşlar bugüne kadar elime geçmedi. Sonra nispeten muntazam olarak elime geçmekte olan aylığım, evvelki ay 22'sinde, geçen ay ise 27'sinde vasıl oldu. Bu ay ise daha intizardayız. Şimdi istirham ederim, paralar elimize geçer iken, ayın sonunu getiremez iken, bir de bütün bir ay açıkta kalır isek halimiz neye varır? Rica ederim insaf ile muhakeme et. Pederim kendileri de paralarını zamanında alamadıklarını bana yazmış idi. İşte bunun içindir ki, esasen Fransa'ya gayri muntazam gelen paranın 2 yoldan geçeceğini, doğrudan doğruya bana Hindistan'dan gönderilmesini talep ve temenni ediyorum. Şimdi de sana gönderdiğim telgrafın esbabını anlatayım. Kışın bidayetinde Fethiye'nin kayınvalidesi bizi Kahire'ye evine davet etmiş idi. 4 aydan beri misafireten burada bulunuyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Bu surette yapmaya muvaffak olduğumuz tasarruf ile İskenderiye'de bıraktığımız borçların büyük bir kısmını ödemeye muvaffak olduk. Ancak bundan fazla nezaketlerine suistimali hakkımız olmadığından avdete nasıl muvaffak olacağımızı düşünürken, Fethiye, Mısır-ı Ulya'da bir şeker fabrikasında çalışan Raşid'in hastalanmasıyla kalkıp buraya geldiler. Evde yatacak yer kalmadı. Bu suretle buradan derhal İskenderiye'ye avdet mecburiyeti karşısında kaldık. Fakat ne buradan avdet edebilmek için ve ne de orada sarf edebilmek için bugün yanımda hiçbir şey kalmadığı cihetle sana derhal müracaat etmekten başka çare bulamadım. İşte hemşire, bu surette bütün vaziyeti zannederim ki kafi derecede vuzuh ile anlattım. Bundan sonrası senin kalbine ve hissiyatına kalmıştır. Yani bizleri kurtarmak veya batırmak senin elindedir. Allah saklasın, buradakilere el açmaya mecbur olur isek bu pek ayıp ve feci olur. Ailemizden birçoğu burada maalesef öyle geçiniyorlar, fakat ben bunu yapamam ve yapmak da istemem. Zira o gün mevkiimiz sıfıra düşer. Benim olduğu kadar senin ve babamın da haysiyeti payimal olur. Emin ol ki Dürrü Şeyhvar, bugün ben şahsen her şeyden kırıldım. Dünyada bir arzu ve zevkim kalmadı. Eğer arkamda çocuklarımın istikbali gibi bir vazife ve mesuliyet olmasa, beni ister sev ister sevme, fakat unutma ki 3 çocuğumun selameti bugün senin elindedir. Onların senin hakkındaki hissiyatını da pekala bilirsin. Bu dünyada hiçbir cürüm ve kabahatleri olmayan bu 3 masumun istikbalini gözünün önünden ayırma. Bu mektubumdan pederimi haberdar etmemeni senden bilhassa rica ederim. Korkarım ki kendinden şikayet ediyorum zannederek müteessir olur. Fakat halimi sana da bildirmesem, yazmasam, kime dehalet edeyim? Hayatımın bu iç yüzünü kime anlatayım? Hanzade'nin sana yazmış olduğu bir mektubu sui telakki ettiler. Halbuki bir çocuğun halasından masum bir istirhamı kadar tabii ne olabilir? Esasen bunu bir yabancıya karşı ne kendi yapabilir ve ne de ben müsaade ederim. Her ne kadar başını ağrıtıyor isem de burada meseleyi bir daha hülasa edeceğim. Telgrafla senden rica ettiğim meblağ bugün derhal İskenderiye'ye avdet ve hayatımız ve iyaşemizi temin edebilmek için zaruri ve seri bir yardımdır. Meselenin asıl en mühim ve hayati olan kısmı ise bilahare alınması icap eden vaziyettir ki, o da maişetimize kafi gelmeyen bu paranın arttırılması ve Fransa'ya havale edilmeden doğru Hindistan yoluyla gönderilmesini temin etmendir. Ancak bu surette bu hercümercin önüne geçmek kabil olabilir. Senden rica ederim, mektubumu 1-2 defa okuyup iyice düşün. Karşında 3 evladıyla beraber kardeşinin her anı endişeyle geçen hayatı bulunuyor. Bunu ben senin vicdanına havale ve emniyet ediyorum. Baki, cevabına mümkün olabilen süratle intizar ile senin ve yavrularını muhabbetle gözlerinden öperim. 12-3-1940 Kardeşin. Haşiye, maaşımın gönderildiği banka Kredi Lyonnais'dir. Arzu edersen oradan izahat talep edebilirsin. Parantez içinde mektubumun cevabını İskenderiye'deki adresime göndermeni rica ederim. Çünkü o zamana kadar orada bulunacağımı ümit ediyorum. Belge 20. Sabiha Sultan'dan Şehzade Ömer Faruk Efendi'ye 27 Şubat 1948. Sabiha Sultan'ın boşanmalarından önce kocası Şehzade Ömer Faruk Efendi'ye yazdığı son mektup budur. Ömer Faruk Efendi bu mektubu almasından bir hafta sonra Sabiha Sultan'ı boş kağıdı göndererek boşayacaktır. 27 Şubat 1948. Faruk, geçenlerde Prenses Vicdan'la gönderdiğin haberlerden sonra Şerafettin de gelerek aynı sözleri tekrar etti. Son defa eve geldiğim akşam zaten evvelki ziyaretlerimde uğradığım hücum ve ithamla kalbim kanıyordu. Son bir ümitle hissiyatımı yenmeye uğraştım. Ne yazık ki üzerine bir toz konmasına, içinde hürmet, mütekabil muhabbet ve samimiyet hislerinden başka bir şeyin yaşamasına tahammül edemediğim evimden yıkılmış bir halde yabancı gibi çıktım. Bu acıyı hayatımda unutamayacağım. Ertesi gün Celal Bey Heliopolis'e geldi. Bana eve dönmemi teklif ettiği zaman artık her şeyi siyah gördüm ve isyan ettim. Ben kimdim? Bana neler isnat ediliyor ve sonra eve avdetim talebi bulunuyordu. İşte o vakit ben kendisine senin bana Şerafettin'le söylettiğini söylemiştim. Çünkü o anda kendimi kontrol edecek halde değildim. Fakat bu sözleri ben Celal Bey'den başkasına tekrar etmedim. Yalnız o esnada bana telefon eden Ahmet Paşa'ya evden ne halde ayrıldığımı ve isyan halinde olduğumu anlattım, o kadar. Çünkü bu mesele ancak ikimize aittir. Mevzubahis ettiğin şeyler bizler için hayati bir dereceyi ehemmiyeti olduğu kadar, düşünmekle mecbur olduğumuz Osmanlı ailesinin haysiyetine, şahsi hayatımıza, mevkiimize, yaşımıza ve çocuklarımızın istikbal ve şerefine doğrudan doğruya taalluk etmektedir. Ve bunların üstünden geçmeye katiyen hak ve selahiyetimiz yoktur. Her yapacağımızı vakar ve haysiyet dairesinde yapmaya mecburuz. Sana cevabımı şurada hülasa ediyorum. 1. Ben senin ismini 30 seneye yaklaşan bir müddet zarfında Allah'ın yardımıyla lekesiz olarak şeref ve vakar ile taşıdım. Aramızda emsaline dünyada nadir tesadüf edilen 3 melek evlat yetişti. Bana isnat ettiğin ihanete kemali şiddetle reddediyorum. Talaka taraftar değilim. 2. Son vekayı bu aralık yüz yüze gelmemize müsait değildir. Zaten yakında Avrupa'ya gidiyorum. Alacağımız kararın şeklini avdetime talik etmek lazımdır. Artık sağa sola bu meseleden bahsetmemeyi sureti katiye ve ciddiye de rica ve talep ediyorum. Şimdiye kadar şerefiyle yaşayan Faruk Efendi ailesinin hayatı hususiyesini halkın ağzında çirkin bir dedikodu halinde dolaştırmak affolunmaz bir ayıp ve günahtır. 3. Bana karşı ithamlarının en fecilerinden biri olan çocukları senin aleyhinde teşvik etmek cürmünü kemali katiyet ve nefretle reddediyorum. Ahlakımın böyle alçak ve bayağı bir zihniyetle alaka ve münasebeti yoktur ve olamaz. Sabiha. Belge 21, Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin Sabiha Sultan'a gönderdiği boş kağıdı. 5 Mart 1948. Sabiha Sultan Hazretleri. Son cereyan eden hadisat esnasında ben zevcinize karşı almış olduğunuz vaziyet ve evlatlarımı dahi yanlış harekete mani olacak yerde bana karşı teşvik etmiş olmanız dolayısıyla fîmâbât hayat-ı zevciyemizin devamı mümkünsüz olduğundan iki şahit huzurunda sizi tatlik etmiş olduğumu maalesef bildirmek mecburiyetindeyim. Mâdi 5 Mart 1948 Şehzade Ömer Faruk. Belge 22. Damat Halit Paşa'dan Şehzade Ömer Faruk Efendi'ye 16 Mart 1948. Sultan Abdülaziz'in damadı Halit Paşa, parantez içinde 1860-1948, Şehzade Ömer Faruk Efendi'ye gönderdiği bu mektupta, hanımı Sabiha Sultan'ı boşadığı için Şehzade'ye karşı ağır ifadeler kullanıyor. Faruk Efendi Hazretleri, telefonda söylediğiniz meş'um havadisi işittiğimden beri rahat ve huzurum kalmadı. Müddet hayatımda bu kadar beklemediğim, işiteceğimi hatır ve hayalime getirmediğim bir kara haber bilmiyorum. Bu layıksız haberi nasıl söyleyebildiniz? Bu yakışmaz işi nasıl yapabildiniz? 30 sene sonra bu kadar sevimli, mütehammil, muti, dipnot 1, burada bir kelime okunamadı, namuslu, şereflerini bilir 3 kız yetiştirdikten, 4 hafide malik olduktan sonra zevcinize nasıl kıydınız? Evlatlarınızı bu derece kıracak, mahzun edecek bir muamelede bulunmaya nasıl cesaret edebildiniz? Bu merdut ve menhus kelimeyi telaffuz edebilmek için kendinizde ne hak ve selahiyet bulabildiniz? Allah korkusu yok. Ayıptan çekinmek akla gelmez. Çocuklarınızın, damatlarınızın yüzlerine nasıl bakacaksınız? Buralarını düşünmeden hareket caiz midir? Aklımızı toplayalım da bu çirkin işin önünü almaya çalışalım. Aleme gülünç, dost ve düşmana karşı rezil olmamaya, vicdana karşı ilelebet mahkum kalmamaya gayret edelim. Hatanın neresinden dönülürse kârdır. Ben yanınıza geleyim, düşüneyim, görüşelim. Bir çare-i hal bulalım. Tecdide nikah ediniz. Evlat ve ihalinize karşı mahcup yaşamaktan kurtulmaya çalışınız. Bu elim, elim olduğu kadar çirkin vaziyete ara nihayet veriniz. Muntazırım, cevabınızı bekliyorum. Her türlü mukaddesat üzerine yemin veriyorum. İhmal etmeyiniz, münsifane karşılık veriniz. 5-10 gün içinde kudurmuş köpek hadisesi, kerimenizin sükutu, üçüncüsü olan bu elim hareket, bu mufareket keyfiyeti feciası, min tarafillah sizi bir tehdittir. Gözünüzü açınız, mütenebbih olunuz. Yoksa neredeyse dördüncü bir gazabı ilahi, gözlerimizin önünde şimşek gibi çatlayacak. Son pişmanlık kâr etmez. Doğru sözü kemal-i insaf ile kabul ve tasdik, necip olanların kârıdır. Bu sözleri size söyleyecek baba dostu kalmadığını da teemmül ediniz. Baban 4 seneden beri gömülmeden yatıyor, iri gözlerini sana dikmiş bakıyor. 16 Mart 948, hanedanınızın sadık bendesi olmakla müftehir, damat Halit. Belge 23, Şehzade Ömer Faruk Efendi'den bir dostuna, 20 Mart 1948. Ömer Faruk Efendi, kime hitaben yazıldığını bilmediğimiz bu mektubunda, Mısır Kralı Faruk'un Halife Abdülmecid Efendi'nin 1944'ten itibaren Paris Camii'nde muhafaza edilen cenazesinin İstanbul'a naklini sağlayabilmek için Türk hükümetiyle resmi temaslarda bulunduğunu yazıyor. Çok uzun olan mektubun burada yayınladığım bölümü, Kral Faruk'un bir ara halife olabilme hevesine düştüğü yolundaki iddiaların doğruluğunu göstermektedir ve elimizdeki metin sultanın el yazısıyla olan bu nüshadır. Azizim, son zamanlarda geçirdiğim felaketli günlerin tesiri altında hala kendimi toplayamadım. Başıma gelmeyen acı, çekmediğim sıkıntı kalmadı. Kendimi fırtınadan hasla kurtarmaya hala muvaffak olamadım ise de, vaziyet biraz tebellür etmeye başladı ve ben de size olanları muhtasaran yazmaya ve bildirmeye mecbur görüyorum. Şimdi gelelim babamın cenaze meselesine. Malum son vukuat neticesinde, geçenlerde bir akşam yemek sofrasında otururken kapı açıldı ve kral girdi. Beni kolumdan tutarak, sana merbubiyetimi göstermek için geldim, müteessir olma, dedi. Kendilerinin saadeti için her fedakarlığı yapmış bir babaya karşı, evlatlarının sana karşı almış oldukları vaziyete cidden müteessifim. Haremine gelince ondan bahsetmemek daha iyi olacak, dedi. Eğer kabul edersen, Türkiye hükümetiyle müzakereye girmeye hazırım. Babanın cenazesinin oraya nakli. Tasavvur edemezsiniz ne kadar sevindim, memnun oldum. Hayır, minnettar oldum. Ondan sonra kralı 2 defa daha gördüm. Kendisinden talak için müsaade istemeye gittim. Ondan birkaç gün sonra da tekrar evime geldi ve 2 saat kadar kaldı. Türkiye hükümetiyle müzakereye başlamış olduğunu ve birkaç güne kadar cevap beklediğini söyledi. Tahminim oradan bir şey çıkmayacaktır ve netice itibariyle cenaze buraya gelecektir. Benim istediğim de budur. İşte şimdi vaziyet bundan ibarettir. Mektubunuzu ve haberlerinizi beklerim efendim. 20 Mart 1948.